Ayrım 15.
Ama beni asıl şaşırtan bu kadının canlı bir yılan üstünde duruyor olmasıydı. Anneanneme sormuştum, yılandan korkmuyor mu? Ya ayağını ısırıp zehriyle onu öldürürse? Anneannem şöyle demişti: İncil'e göre dünyaya kötülüğü de iyiliği de yılan getirmiştir. Kadın sevgisiyle hem iyiliği hem kötülüğü kontrol ediyor. Bunun benim öykümle ne ilgisi var? Seni daha bir haftadır tanıyorum. Seni sevdiğimi söylemek için daha çok erken olabilir. Ama herhalde yarına sağ çıkmayacağım için o da çok geç olacak. Oysa insanların en büyük deliliği de bu, yani sevgi. Sen bana bir sevgi öyküsü anlattın. Ana babanın senin için en iyisini istediklerine içtenlikle inanıyorum. Ama onların sevgisi senin yaşamını neredeyse mahvetmiş. Anneannemin duvarındaki tablonun Madonna'sı da yılanı çiğniyorduysa, o zaman sevginin de iki yüzü var demek oluyor. Evet, ne demek istediğini anladım diye karşılık verdi Edward. Elektroşok yapsınlar diye bilerek azgınlık yaptım. Çünkü sen benim kafamı karıştırıyorsun. Neler hissettiğimden tam emin değilim. Üstelik sevgi hayatımı bir kez mahvetti. Korkma, bugün buradan ayrılmak için Doktor Igor'dan izin istedim. Dolaşayım, gözlerimi son kez kapayacağım yeri kendim seçeyim istiyorum. Derken seni hasta bakıcılarla boğuşurken görünce, bu dünyadan ayrılırken neye bakmak istediğimi kavradım, senin yüzüne. Ve hastaneden çıkmaktan vazgeçtim. Sen elektroşok tedavisinden sonra uyurken, ben bir kriz daha geçirdim. Bu kez tamam dedim, gidiyorum. Senin yüzüne bakarak öykünün ne olabileceğini düşünerek mutlu ölmeye hazırlandım. Ama gelmedi ölüm. Kalbim bir kez daha dayandı. Herhalde çok genç olduğum için. Genç adam önüne baktı. Sevildiğin için huzursuz olma. Senden bir şey istemiyorum ki. Bırak seni seveyim. Bu gece son bir kez daha piyano çalayım. Gücüm yeterse tabii. Karşılığında bir tek şey istiyorum senden. Birilerinden son nefesimi vermekte olduğumu duyarsan, doğru benim koğuşuma gel, son dileğimi yerine getir. Edward o kadar uzun süre suskun kaldı ki, Veronica onun bir kez daha kendi ayrı dünyasına döndüğünü, uzun sürede orada kalacağını sandı. Derken biletin duvarlarının ötesindeki dağlara bakarak dedi ki, ''Buradan çıkmak istiyorsan seni götürebilirim. Sırtımıza giyecek bir şeyler alayım, biraz da para, tamamdır.'' ''Çok vaktim kalmadı Edward, biliyorsun.'' Edward hiçbir şey demedi. İçeri girdi, yanında iki ceketle çabucak geri döndü. ''Sonsuza dek vaktimiz var Veronica. Burada geçirdiğim hep birbirinin aynı günlerden, gecelerden, her anını cennet görüntülerini unutmak çabasıyla geçirdiğim onca zamandan çok daha fazla vaktimiz var. Hatta neredeyse unutmuşum o görüntüleri ama yavaş yavaş geri geliyorlar galiba. Yürü gidiyoruz. Deliler delice şeyler yaparlar.'' O gece herkes akşam yemeği için toplandığında dört kişinin eksik olduğunu fark etti hastalar. Zetka'nın uzun bir tedavi sonucunda taburcu edildiğini herkes biliyordu. Mary herhalde sinemaya gitmişti, sık sık yaptığı gibi. Edward belki de elektroşok tedavisinin etkilerinden kurtulamamıştı. Bu akıllarına geldiğinde bütün hastalar çok korktular, yemeklerine sessiz başladılar. Bir de yeşil gözlü kumral kız yoktu. Ama onun haftayı sağ çıkaramayacağını başından biliyorlardı. Bilette kimse ölümden açıkça söz etmezdi. Herkes hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışsa da, herhangi bir eksiklik hemen dikkatleri çekerdi. Masadan masaya bir fiskos başladı. Kimileri ağlıyordu hatta. Kızcağız ne kadar genç, ne kadar hayat doluydu. Şimdi ise hastanenin arkasındaki morgda yatıyor olmalıydı. Gündüz saatlerinde bile yalnızca çok gözü kara olanlar oraya yaklaşmaya cesaret edebiliyordu. Üç mermer masa vardı orada. Genellikle en az birinde üstü çarşafla örtülü bir ceset yatardı. Bu gece o masalardan birinde Veronica'nın olacağını herkes biliyordu. Gerçekten akıl hastası olanlar, bir haftalığına aralarına karışmış olan, gece yarıları piyano çalarak pek çok kişinin uykusunu bozan genç kızı çabuk unuttular. Birkaç kişi, özellikle de Veronica, ilk yatırıldığında yoğun bakım servisinde çalışan hasta bakıcı ve hemşireler, haberi duyunca hüzünlendiler. Ancak çalışanların hepsi hastalarla yakın bağlar kurmamak konusunda eğitilmişlerdi. Çünkü hastanın kimi gidiyor, kimi ölüyor, çoğunluksa durmadan kötüleşiyordu. Bunların üzüntüsü ötekilerden biraz daha uzun sürdü ama geçti. Hastanedekilerin büyük çoğunluğu ise haberi duyduklarında üzülmüş gibi yaptılar. Ama aslında rahat bir soluk aldılar. Azrail Willett'e uğramış ama kendilerini almadan gitmişti çünkü. Akşam yemeğinden sonra kardeşlik çemberi üyeleri kendi aralarında toplandıklarında biri mesajı iletti. Mary sinemaya gitmemiş, bir daha dönmemek üzere ayrılmış, bir de not bırakmıştı. Bu olaya kimse pek aldırış etmedi. Kadın zaten hep biraz farklı görünmüştü onlara. Belki fazlaca deliydi. Willett'te sürdürülen ideal yaşama uyum sağlayamamıştı. "Burada ne kadar mutlu olduğumuzu bir türlü anlayamamıştı Mary," dedi biri. "Burada ortak ilgi alanları olan arkadaşlarıyız. Belli bir düzenimiz var. Kimi kez birlikte gezilere çıkıyoruz, önemli konularda konuşmak üzere konferansçılar çağırıyoruz. Sonra onların düşüncelerini aramızda tartışıyoruz. Burada yaşamımız kusursuz bir denge içinde sürüp gidiyor. Dışarıdaki insanların pek çoğu böyle bir denge sağlayabilmek için can atar. Ayrıca başka avantajlarımız da var. İşsizliğe karşı korunaklıyız burada. Bosna Savaşı'nın sonuçları, ekonomik sorunlar, şiddet olayları gibi şeylerden de etkilenmiyoruz," dedi bir başkası. "Tam bir uyum içindeyiz." "Haberi getiren kişi bana bu notu bıraktı," dedi, elindeki kapalı zarfı göstererek. "Yüksek sesle okumamı istedi. Sanki hepimize toptan veda etmek istiyordu." Topluluğun en yaşlı üyesi zarfı açtı ve Mary'nin istediği gibi okumaya başladı. Bir ara tereddüt etti. Okumayı yarıda kesmek istedi ama artık çok geçti. Sonuna dek okudu. Genç bir avukatken bir İngiliz şair tarafından yazılmış dizeler okumuş, çok etkilenmiştim. "Taştan fışkıran bir pınar ol, suyu tutan bir sarnıç olma." Bu sözlerin doğruluğuna inanmamıştım o zaman. Çünkü taşmak tehlikeliydi. Taşan suyun sevdiklerimizin bulunduğu alanı basması olasılığı vardı. Onları sevgi ve coşkumuzla boğabilirdik. Hayatım boyunca iç duvarlarımın sınırlarını aşmayan bir sarnıç olmaya çabaladım. Derken hiçbir zaman anlamadığım ve anlayamayacağım bir nedenle panik ataklarına tutulmaya başladım. Olmamak için onca çaba harcadığım tipte bir insan oldum. Fışkıran, yalağından taşan, her yanı sulara sellere boğan bir pınar. Bunun sonucunda bilete yatırıldım. Tedavi oldum, iyileştim. Sarnıca dönüp sizlerle tanıştım. Dostluğunuz, sevecenliğiniz ve birlikte geçirdiğimiz pek çok mutlu an için teşekkürler. Birlikte akvaryumdaki balıklar gibi yaşadık. İhtiyacımız olduğunda bize yem attıkları ve canımız istediğinde camın öte yanındaki dünyayı görebildiğimiz için hayatımızdan hoşnuttuk. Ama dün bir piyano ve şu ana dek herhalde ölmüş olan bir genç kız sayesinde çok önemli bir şey öğrendim. İçerideki yaşam ile dışarıdaki yaşam birbirinin tıpkısı. Orada da burada da insanlar gruplaşıyor, çevrelerine duvarlar örüyor ve kendilerine tuhaf gelen hiçbir şeyin sıradan yaşamlarını sarsmasına izin vermiyorlar. Bir takım şeyleri sırf alıştıkları için yapıyorlar. Yararsız konuları inceliyorlar, aralarında eğleniyorlar. Çünkü eğlenmek gerekir. Dünyanın geri kalanında olup bitenlerden onlara ne? En fazla televizyonda haberleri izliyorlar. Bizim de sık sık yaptığımız gibi. Ve böylece sorunlarla, haksızlıklarla dolu dünyadan ne kadar uzak olduklarını hissederek mutluluklarını bir kez daha doğruluyorlar. Demek istediğim şu ki, kardeşlik çemberi içinde sürdürdüğümüz yaşamın bilet dışında yaşayanlarınkinden hemen hemen hiçbir farkı yok. Herkes akvaryumun cam duvarlarının dışında olup bitenleri fark etmekten dikkatle kaçınıyor. Bu durum bana uzun bir süre iyi geldi. Yararlı oldu, rahat ettirdi. Ama insan değişiyor. Artık serüven peşinde koşmak istiyorum. 65 yaşındayım ve yaşlılığın getirdiği tüm kısıtlamalardan haberim var. Gene de Bosna'ya gidiyorum. Orada beni bekleyenler var. Onlar beni tanımıyor. Ben de onları tanımıyorum. Ama yararlı bir şeyler yapacağıma inanıyorum. Üstelik serüven duygusu, tehlike korkusu bile yeter. Yıllarca refah ve sıkıntı içinde yaşamaktan iyidir. Mektubun okunması sona erince kardeşlik çemberi üyeleri birer birer odalarına, koğuşlarına dağıldılar. Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Mary en sonunda gerçekten delirmişti. Eduard ile Veronica, Ljubljana'daki en pahalı lokantaya gittiler, en güzel yemekleri ısmarladılar. 3 şişe 1988, yüzyılın en iyi rekoltelerinden biridir tarihli şarap içerek sarhoş oldular. Yemek sırasında ne biletten, ne geçmişten, ne de gelecekten söz ettiler. "O yılan hikayesi hoşuma gitti," dedi delikanlı. "Kızın kadehini kim bilir kaçıncı kez doldururken. Ama anneannen çok yaşlı olduğundan doğru yorumlamamış gibime geliyor. Anneanneme saygı göster rica ederim," diye bir sarhoş narası koyuverdi Veronica. Lokantadaki herkes dönüp ona baktı. Edward ayağa fırlayarak kadehini kaldırdı. "Bu genç bayanın anneannesinin şerefine," dedi. "Karşımda oturan bu deli bayanın anneannesinin şerefine içiyorum. Allah bilir biletten yeni kaçmıştır." Herkes gözlerini kendi tabağına çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya baktı. "Anneannemin şerefine içelim," diye üsteledi Veronica. Lokantanın sahibi masalarına geldi. "Lütfen davranışlarınıza dikkat ediniz." Birkaç saniye sessiz kaldılar ama çok geçmeden yeniden başladılar yüksek sesle konuşmaya, saçma sapan laflar etmeye, uygunsuz davranmaya. Lokanta sahibi bir kez daha masalarına gelerek hemen mekanı terk etmelerini, hesap ödemek için oyalanmalarına gerek olmadığını bildirdi. "Şu akıl almaz pahalı şarabın parasını ödememekle yapacağımız tasarrufu düşün," dedi Edward. "Beyefendi fikrini değiştirmeden kalk gidelim." Beyefendi fikrini değiştirmeye niyetli görünmüyordu. Veronica'nın sandalyesini geri çekmişti bile. Onları bir an önce dışarı yollamanın en nazik yolunu seçerek. Kentin merkezindeki küçük meydanın ortasına doğru yürüdüler. Veronica başını kaldırıp eski odasının pencerelerine baktı ve sarhoşluğu anında geçti. Yakında öleceğini hatırlamıştı. "Gel biraz daha şarap alalım," dedi Edward. Hemen oracıkta bir bar vardı. Edward iki şişe şarap aldı, oturup içmeye devam ettiler. "Anneannemin yorumunun nesi varmış?" diye sordu Veronica. Edward o kadar sarhoştu ki lokantada söylediklerini hatırlayabilmek için büyük çaba harcaması gerekti. Sonunda başardı. "Anneannenin dediğine göre tablodaki kadın yılanın üstüne basmış. Çünkü sevgi iyi ile kötüyü kontrol etmeliymiş. Güzel, romantik bir yaklaşım ama Aslı ile ilgisi yok. O imgiyi ben de gördüm hem de kaç kez. Yapmayı hayal ettiğim cennet görüntülerinden biri de oydu. Meryem Ana'nın sık sık böyle resmedilmesinin nedenini merak ederdim hep." "Peki neymiş nedeni?" "Çünkü bakire ana eşittir dişi enerjisi. Ve bu aklı temsil eden yılandan daha üstün. Doktor Igor'un hep taktığı o yüzüğe dikkat ettiysen hekimlik simgesi taşıdığını görürsün. Bir sopaya dolanmış iki yılan. Sevgi akıldan üstündür. Tıpkı bakire ananın yılandan üstün olduğu gibi. Meryem için her şey bir esin. Kim iyiymiş, ne kötüymüş onları yargılamakla uğraşacak değil. Bir şey daha var biliyor musun? Bakire Meryem insanların hakkında neler düşüneceğine hiç aldırmamış," dedi Veronica. "Yani Tanrı'dan gebe kalmak hikayesine başkalarını inandırmak hiç de kolay değil. O da herhangi bir açıklamaya girişmemiş zaten. Böyle böyle oldu demiş o kadar. Başkaları onun hakkında ne demişlerdir acaba?" "Çok kolay, deli demişlerdir. İkisi de kahkahaya boğuldular. Veronica kadehini kaldırdı. Kutlarım. Şu cennet görüntülerinden söz edip duracağına yapmaya başlasana artık. Seninle başlayacağım," dedi Edward. Küçük meydanın yanı başında küçük bir tepe vardı. Küçük tepenin tepesinde de küçük bir şato. Veronica ile Edward dik yokuşu tırmanırken ya söyleniyor, ya gülüyor, ya buz üstünde kayıyor, yorgunluktan yakınıyorlardı. Şatonun hemen yanında dev bir sarı vinç durur. Ljubljana'ya ilk kez gelenler bu vinci görünce şatonun restore edilmekte olduğunu, işlerin yakında biteceğini sanırlar. Oysa Ljubljana sakinleri o vincin yıllardır orada durduğuna tanıktırlar. Gerçi kimse nedenini bilmez, o başka. İlkokul öğrencilerine şatonun resmini yapma ödevi verildiğinde kesinlikle bu vinci de çizdiklerini anlattı Veronica. Üstelik vincin durumu şatonunkinden çok daha iyi. Edward güldü. "Şimdiye kadar ölmüş olman gerekirdi," dedi. Hala alkolün etkisi altındaydı. Ama sesinde bir korku kıpırtısı da vardı. Bu kadar dik bir yokuşa kalbinin dayanması için... Veronica onu bitmeyecekmiş gibi uzun bir öpücükle susturdu. "Yüzüme bak," dedi sonra. "Ruhunun gözleriyle hatırla beni ki bir gün resmimi yapabilesin. İstersen başlangıç noktan yüzüm olsun ama kesinlikle yeniden resme dön. Bu benim son isteğim. Tanrı'ya inanır mısın?" "İnanırım." "O zaman inandığın Tanrı adına yemin et. benim resmimi yapacağını. Yemin ediyorum. Ve benimkinden sonra da resim yapmaya devam edeceğini. Buna yemin edebilir miyim bilmem. Edebilirsin, etmelisin. Daha da ileri gidiyorum. Yaşamıma bir anlam kazandırdığın için sana teşekkür ediyorum. Bütün bu başıma gelenleri yaşamak için gelmişim ben bu dünyaya. İntihar girişimi, kalbimi yıpratmam, seninle tanışmam, bu şatoya gelmemiz hepsi yüzümü ruhuna nakşetmek içindi. Bu dünyaya bir tek nedenle gelmişim, anlıyorum. Seni resme, çıktığın yola yeniden döndürmek için. Yaşamımı boşa harcamadığımı bilmek istiyorum. Çok mu erken, çok mu geç bilmiyorum ama ben de sana söylemek istiyorum. Seni seviyorum. İstersen inanma, belki de benim budalalığımdır, öyle bir fantazidir. Veronica kollarını ona doladı ve inanmadığı Tanrı'ya kendisini o an alması için yakardı. Gözlerini kapadı, Edward'ın da kapadığını hissetti. Ve derin, düşsüz bir uykuya daldı. Ölüm ne tatlıydı, şarap kokuyor ve başını okşuyordu. Birinin omuzunu dürtüklediğini hissetti Edward. Gözlerini açtığında şafak söküyordu. İsterseniz kent evine sığınabilirsiniz dedi polis. Burada kalırsanız donarsınız. Edward bir gece önce olan her şeyi birden hatırlayıverdi. Kollarının arasında kıvrılmış bir kadın vardı. O öldü. Ama kadın kımıldadı, gözlerini açtı. Ne oluyor diye sordu Veronica. Hiçbir şey dedi Edward elinden tutup onun kalkmasına yardım ederken. Ya da daha doğrusu bir mucize oldu. Yaşamın yeni bir günü. Doktor Igor odasına girip de elektriği açar açmaz, güneş hala geç doğuyordu çünkü, kış uzadıkça uzuyordu, bir hasta bakıcı kapısını tıklattı. Doktor, bugün işler hızlı başlamışa benzer dedi kendi kendine. Zor bir gün olacaktı, çünkü Veronica ile konuşma işini artık erteleyemezdi. Bir haftadır bu görüşmeye hazırlanıyordu ama dün gece sırf bu yüzden neredeyse gözünü kırpmamıştı. Kötü bir haber dedi hasta bakıcı, hastalardan ikisi yok. Büyükelçinin oğluyla o kalbi hasta olan kızcağız uçup gitmişler. Ne? Ne diyorsun? Ne biçim iş bu? Ne beceriksiz adamlarsınız siz? Zaten bu hastanede güvenlik sorunu hiç bitmeyecek. Ama ne bilelim, şimdiye kadar kimse kaçmaya kalkmamıştı ki dedi hasta bakıcı korku içinde. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini sanmıyorduk. Yıkıl karşımdan. Şimdi işin yoksa hissedarlara rapor hazırla, polise haber ver, yeni önlemler al. Of! Söyle herkese kimse beni rahatsız etmesin. Bu işler saatler sürer. Hasta bakıcı odadan çıktı. Yüzü sapsarıydı. Çünkü suçun kendisinin üstüne yıkılacağından emindi. Güçlüler paçayı kurtarır, kendisi gibiler cezayı yerdi. O gün işten kovulacağı kesindi. Doktor Igor eline bir kalem alıp notlar yazmaya başladı. Derken vazgeçti. Işığı kapattı, şafak öncesinin soluk aydınlığında öylece oturdu. Gülümsedi. Başarmıştı. Biraz sonra gerekli notları alır, vitriolün bilinen tek tedavisinin ayrıntılarını yazardı. Yaşama bilinci. Sonra da hastalar üstünde yaptığı ilk önemli denemede kullandığı ilacı açıklayacaktı. Ölüm bilinci. Hastalığın belki başka ilaçları da vardı ama Doktor Igor tezinin çerçevesini bilimsel olarak deneme fırsatını bulduğu tek vakaya, kendisi bilmeden doktorun kaderinin bir parçası haline gelmiş olan genç kıza dayanarak çizmeye kararlıydı. Kızcağız hastaneye getirildiğinde feci durumdaydı. Aşırı dozdan komaya girmişti. Bir hafta boyunca ölümle dirim arasında gidip gelmişti. İşte bu sırada ilk deneyi için çok parlak bir fikir gelmişti Doktor Igor'un aklına. Her şey bir tek şeye bağlıydı. Kızın ölümü yenmesine. Ve kız bunu başarmıştı. Dönüşü olmayan herhangi bir sağlık sorunu, herhangi bir ciddi hasar olmaksızın. Kendine iyi bakarsa doktorundan daha uzun yaşayabilirdi. Ancak bunu bilen tek kişi Doktor Igor'du. Aynı zamanda kendini öldürmeyi başaramayanların girişimlerini er geç tekrarladıklarını, sonunda intiharı gerçekleştirdiklerini de biliyordu. Peki onu bir denek olarak kullansa, bünyesinden vitriol ya da acılaşmayı def etmeyi denese ne olurdu? Böylece Doktor Igor planlarını yapmıştı. Fenotal adlı bir ilaç kullanarak kalp krizi belirtilerini yapay olarak ortaya çıkarmıştı. Bu ilaç bir hafta boyunca sürekli verilmişti kıza. O da besbelli çok korkmuştu. Çünkü ölüm hakkında düşünecek, yaşamını gözden geçirecek vakti olmuştu. Böylece Doktor Igor'un tezine göre kitabının son bölümü ölüm bilinci bizi daha yoğun yaşamaya yöneltir başlığını taşıyacaktı. Kız bünyesindeki tüm vitriolü atmıştı ve büyük bir olasılıkla bir daha intihar girişiminde bulunmayacaktı. Bugün onunla görüşmesi, uygulanan tedavi sayesinde kalbindeki hasarın onarıldığını açıklaması gerekiyordu. Veronica'nın kaçışı, doktoru bir kez daha yalan söylemek zorunluluğundan kurtardığı için pek yerinde olmuştu. Doktor Igor'un öngörmediği şey ise, vitriol zehirlenmesine karşı uyguladığı tedavinin bulaşıcı niteliğiydi. Biletteki pek çok hasta, gözlerinin önünde ağır ağır gelişen kaçınılmaz ölüm bilincinin etkisinde kalmış, korkmuşlardı. Onlar da hayatta neler kaçırdıklarını düşünmeye, kendi yaşamlarını yeniden değerlendirmeye zorlanmışlardı besbelli. Mary gelip taburcu olmak istediğini bildirmiş, daha başkaları da dosyalarının yeniden incelenmesi isteğinde bulunmuşlardı. Ancak büyükelçinin oğlunun durumu kaygılandırıyordu onu. Çocuk hiçbir iyileşme belirtisi göstermeksizin yok olmuştu. Herhalde Veronica'nın kaçmasına da o yardımcı olmuştu. Belki hala birliktelerdir dedi kendi kendine. Ayrıca büyükelçinin oğlu biletin yerini biliyordu. İstediği zaman geri dönebilirdi. Doktor Igor aldığı sonuçlar yüzünden öylesine heyecanlanmıştı ki küçük ayrıntılara kafa yormamayı yeğledi. Bir ara başka bir kuşku belirdi içinde. Veronica bir kalp krizine kurban gitmeyeceğini er geç öğrenecekti. Herhalde bir kardiyoloji uzmanına görünecek, o da kalbinde hiçbir şey olmadığını açıklayacaktı. Bilet de kendisini tedavi edenin basiretsiz salağın biri olduğuna inanacaktı kız. Ama bu işler hep böyledir. Yasak konuları araştırmaya kalkan bilim adamlarına hem cesaret gerekir hem de anlaşılmazlık. Asıl sorun kızın her dakika ölümü bekleyerek geçireceği günlerdi. Bunu da enine boyuna düşündü doktor. Sonunda çok önemli olmadığına karar verdi. Yaşadığı her yeni günü bir mucize olarak görecekti kız ki kırılgan yaşamlarımızın her anında başımıza gelebilecek beklenmedik olayları düşünecek olursak her yeni gün bir mucizedir. Güneş ışınlarının güçlendiğini fark etti. Bu saatte hastalar kahvaltıdaydılar. Biraz sonra bekleme odası dolacağından bildik sorunlarla uğraşmaya başlaması gerekecekti. En iyisi tezi için gerekli notları hemen almasıydı. Veronica ile gerçekleştirdiği deneyi ayrıntılı olarak yazmaya koyuldu. Hastanenin güvenlik sorunuyla ilgili raporu daha sonra kaleme alabilirdi. Dia de Santa Bernadette 1998. Kitabın sonu. 14 Kasım 2000.